Profesör Doktor Ekrem Buruk Ekinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Seçim tarihimizden konuşacağız. Ne zamandan beri seçimi konuşuyoruz? Ne zamandan beri gündemimizde? Eleştirilen noktalardan biri Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının geç geldiği. Halbuki gerçeklerin böyle olmadığını biliyoruz. Biraz tarihten bahsedelim ama sonrasında özellikle yakın tarihe hızla yaklaşalım istiyorum bugün.
Hay hay. Yani insanların idarecilerini seçmesi tabii ideal olan bir şey. Yani böylece idareci topluluğun, halkın ekseriyetinin istediği bir kimse oluyor. İdeal olan bu tabii ki. Nitekim bizim kültürümüzde bu var. Mesela eski Türklerde han seçimle tayin edilirdi. Evet, belli bir ailedendi ama o aileden prenslerin her birinin han olma, hakan olma imkanı vardı. Boy beyleri, yani aşiret beyleri toplanırlar. Bunların içinden tahta en uygun gördüklerini han seçerlerdi. Tabii bu güzel bir şey. Yani neticede boy beylerin hepsinin ittifakla değilse bile büyük ekseriyetinin birini han olarak görmek istemesi elbette ki en ideal olanını seçtiği akla getiriyor.
Uygulama açısından da çok faydalı çünkü zor kararların alındığı ve arkanızdaki insanlara güvenmeniz gereken bir dönemden bahsediyoruz.
Evet, ama aynı zamanda da başka problemleri beraberinde getiriyor. Diğer prensler haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ve bu gibi seçimler de hele belli bir sayıda insanın yaptığı seçimler manipülasyona çok açıktır. Yani önceden bir namzedin boy beylerini veya kendisini seçecek olanları bir şekilde görmesi, onları ikna etmesi, tehdit etmesi veya menfi propaganda yaparak elde etmesi mümkün.
İnsan tabiatıyla
ilgili
insan
bir şey. Var.
Sonuçta her seçim döneminde konuşulanlar,
evet.
Propagandadan başlayın da dağıtılan hediyelere kadar.
Doğru. Onun için Osman Gazi dahil ilk Osmanlı padişahları da aynı şekilde seçimle gelmiştir. Hepsi için söylemiyoruz ama mesela Yıldırım Bayezid'i kumandanlar seçti. Orhan Gazi'yi boy beyleriyle ahi reisleri seçtiler. Ama artık Fatih'ten itibaren böyle bir seçim mevzu bahis değil.
Ama tabii, bir destek var değil mi her
tabii,
zaman?
Tabii tabii. Yani
seçim olmasa da
arkasında umeranın ve ulemanın desteği olmayan biri padişah olamıyor. Mesela misal vereyim. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiği zaman iki tane oğlu var. Büyüğü Bayezid, küçüğü Cem. Bunlar birer sancak beyi. Eşit mesafelerde. Şimdi padişah bunlardan birini seçmemiş. Yani şu olsun dememiş. Büyük olsun dememiş veya şu olsun dememiş. Kime müyesser olursa, yani kime nasip olursa demektir bu. Yani kimin talihi yaver giderse demektir. Ama tabii talihin yaverliğine bazı katkılarda bulunmak icap ediyor.
Doğal eliminasyon gerçekleşmemiş aslında,
evet,
değil mi?
Evet, aynen öyle.
Yani kimin talihi yaver giderse olmamış.
Değil, o olamaz zaten. Çünkü başka şeyler giriyor işin içine. Nitekim merkezdeki ulema ve umera, yani kumandanlar, bürokratlar Bayezid'i seçtiler. Bayezid'e daha önce haber gitti ve Bayezid gelip İstanbul'a tahta oturdu. Yani Cem kaybetti. Halbuki Cem de çok sevimli, çok sevilen bir şehzadeydi ama işte yine dediğiniz gibi sizin dolaylı da olsa bir seçim gerçekleşti. Ama her zaman da bu olmuyordu tabii. Mesela Sultan Selim, Sultan Bayezid'in küçük oğlu olduğu halde ulema Şehzade Korkut'u, devlet ricali ise Ahmet'i tercih ettiği halde, hatta baba da Ahmet'i tuttuğu halde taht askerin istediği Sultan Selim'e geçti. Demek ki burada da asker faktörünün hem sayıca hem güççe ön planda olmasının rolü var. Yine bir seçim ama belli kliklerin seçimidir. Bunu Osmanlı tarihinin her safhasında görüyoruz. Yani bu klikler arası mücadeleyi ve kliklerden birinin galip gelerek icabında padişahı bile tahttan indirip kendi namzetlerini, tabii kendi namzedi olarak gördüklerini değil, aslında padişah hiçbir kliğin adamı değildir. Ama onların öyle gördükleri kişinin tahta çıkardığını görüyoruz. Ama bunu biz tabii normal, modern bir seçim sayamayız.
Evet. Peki bizim bildiğimiz anlamıyla artık bugünküne yakın en azından seçimler ne zaman konuşulmaya başladı?
Antik çağda Yunanlarda var ama o da gene belli sayıda seçim. İslam tarihinde var. İlk dört halifenin birincisi olan Hazreti Ebubekir seçimle. Ama bu da gene belli sayıda insanların seçimidir. Yani herkesin oy vermesi mevzu bahis değil. Modern manada seçimler 18. asra tarihleniyor. Bunun da bir sebebi var. İnsanlara verilen değerden dolayı değil. Bilakis o zamanın sermayesini teşkil eden burjuvaların ve soyluların, tek hükümdarın, monarkın gücünü limite etme arzusundan doğmuştur seçimler. Yani monark o kadar güçlü ki, hele 16. asırda artık Avrupa'da savaşlar bitmiş, mezhep savaşları yavaş azalmış. Krallar çok güçlü hale gelmiş, feodalite yıkılmış. Kral her şeyin hakimi. Soylular var, zenginler var, kilise var. Bunlar da diyor bizim de söz sahibi olmamız lazım. Ve böylece mesela meclisler kuruldu. Yavaş yavaş kralların, hükümdarların salayiyetleri tahdit edildi. 18. asra gelindiği zaman, 19. asra artık halkın da işin içine sokulduğunu görüyoruz. Bu demokrasi bu yolla ortaya çıkmıştır. Yoksa demokrasi dediğim gibi insanlara kıymet vermek, onları yönetime katmak için değil, tam aksine idarenin selahiyetlerini tahdit için getirilmiştir. Yani anlayacağınız soylular, zenginler ve kilise, yani o zamanın güç odakları halkı bu işte bir piyon demeyeyim de kullanmıştır, manipüle etmiştir.
Yani onların isteğini, onların onları temsil edecek, evet, kişiyi de işin içine katarak biraz daha otoriteyi bölmeye çalışmışlar.
Bölmeye ve kendilerinin söz sahibi olması. Şöyle oluyor bu. Şimdi krala söz dinletmek zor. Kral ve çevresine yerleşmiş bir gelenek. Ama halkı seçimlere dahil ederek siz kralın idaresini limite ederseniz halka kolayca yönlendirirsiniz. Zaten o zamanlar seçimler ve bu seçimlerde seçilecek namzetler hep oranın nüfuzlu adamları tarafından seçiliyor. Yani oranın soylusu kimse, kilise desteklediği biri ancak ve zenginler tabii ki, birisi ancak namzet olabiliyor. Bırakın seçilmeyi, ancak böyle biri namzet olabiliyor. Çok nadir orada bu saydığım güç odakları arasında bir rekabet varsa, iki aday çıkıyor da rekabet oluyor. Yani işte o zaman demokratik bir seçim yarışı.
Pek de demokratik değil.
Şu olacak dedi mi, o oluyor. Nitekim vaktiyle Şark milletvekillerinden bir tanesi hep her sene seçilirdi. Çünkü aşiretler var ona bağlı. İyi de bir adamdı. Bir gün dedik, hep siz seçiliyorsunuz dediler. Ben ayakkabımı koysam o da seçilir dedi. Yani benim şimdi, böyle bir gücüm var.
Şimdiki ceketi koysam seçilir gibi. Söylemi gibi.
Bu modern demokrasilerde de böyle. Şimdi gelelim bize. Osmanlı Devleti zannedildiğinin aksine demokrasiye ve demokratik seçimlere çok erken geçmiştir. Zaten bizde demokrasinin hani çoğunluğun dediği olur mantığı maslahat prensibiyle yürüyor. Ne demek o? Hükümdar her şeyi yapabilir mi? Hayır. Hükümdarı elini kolunu bağlayan bir şer'i prensipler var. Yani İslam hukuku var. Bu onun dışında var olan bir hukuktur. Hükümdar bunu değiştiremez. Ben bu kanunu istemiyorum, değiştireceğim.
Şimdiki ya bu kanun gibi çoğunluğu oluşturduk, yok, kanun değiştirelim.
Mümkün değil. Yani hukukun %80'i bu zaten. Geri kalanında da hukuk kanun çıkarabilir, dilediği gibi tasarruf edebilir.
O da sosyal hayata dair ama değil, evet, mi o kalan %20'de?
Evet. İdare, işte yeni memurluklar ihdas etmek, bakanlıklar ihdas etmek, belli cezalar koymak, yeni suçlar ortaya çıkmış mesela, bazı vergiler koymak, bunlara münhasırdır. Yani kişilerin, fertlerin hak ve hürriyetlerine müdahale yok, yapamaz. Onlar zaten İslam hukuku düzenlemiş.
En çok eleştirilen nokta mesela Müslüman olmayanların haklarının olmadığı, onların ikinci sınıf muamele gördüğü vesaire gibi cümleler. İkinci aslında sınıf, İslam hukuku ne dediyse onun olduğu.
Hem öyle hem de ikinci sınıf demeyelim. Çünkü ikinci sınıfla birinci sınıf arasında ciddi fark vardır. Primus inter pares Müslümanlar. Eşitler arası birinci Müslümanlar. O birincilik de
devletin
idare ettikleri için, İslami devlet olduğu için. Yani çünkü gayrimüslimin bir Müslüman üzerine idareci olması mümkün olmadığı için Müslümanlar primus inter pares'tir. Ama bu şu demek değil. Yani gayrimüslimlerin hayatları tahdit altında. Hayır. Dinlerini diledikleri gibi yaşayabilirler. Hatta günümüzden daha fazla yaşarlar. Hatta sadece biz değil. Biz yani bu hususta biraz malum çok iyi durumda değiliz ama Avrupa'da insan hak ve hürriyetlerinde çok gelişmiş olan ülkelerde bile kendilerinden olmayan ötekilerin din hürriyetinden daha fazla, Osmanlı'da gayrimüslimlerin din hürriyeti vardı. Bunu çok açıkça söylüyoruz. Ferdi suistimalleri ben mevzubahis etmiyorum. Yani o gayrimüslimlere zulmetmişler, kötülük, haksızlık et, o ayrı. Bunlar ferdi suçlardır.
Ama o insanlar zaten Müslümanlara da muhtemelen
yapıyorlardı.
Değil mi? Benzer davranışlar yapıyorlardı.
Bunu da çok kişi gözden kaçırıyor. Mesela devlet memurları, subaylar Bulgarlara eziyet etmişler. Peki Bulgar ediyordu, Müslüman etmiyor mu? Ediyor. Elinde güç olan kimse maalesef istediği olmazsa ediyor. Veya vergi alıyor. Yani Müslümandan almıyor mu vergi? Ondan da alıyor, ondan da alıyor. Hatta aynıdır vergi. Fazla
diğeri
değil.
Belki göze çarpıyor daha fazla.
Diğeri evet göze çarpıyor. Tabii onların hamisi Avrupa'dır. Avrupa onları koruduğu için bu biliniyor. Şimdi bu yanlış. Ama mesela gayrimüslimlerin bazı tahditleri var. İşte Müslümanlardan evlerini yüksek yapamazlar. Müslüman mahallesine yerleşemezler. Müslümanlarla aynı kıyafetleri giyemezler.
Ama onlar da bunu istemezler diye düşünüyorum
ama zaten
ben.
O zaman bütün dünya böyle.
Evet.
Yani Ermeniler de zaten Müslümanlar gibi giyinmek istemiyor. Veya Rumlar da.
Ya da onların mahallesinde olmak istemiyor belki, değil mi? Rahat edemiyor.
Ve kaldı ki bu yasakların fazlası Müslümanlar için de caridir. İşte Müslüman bir erkek ipekli giyemez, altın yüzük takamaz. İşte kadınlar açık saçık gezemezler. İşte şarap içemez, harap satamaz, domuz eti yiyemez, satamaz. Yani bunlar Müslümanlar için fazlasıyla var. Bir gayrimüslim şarap içer, satar, alır, yapar, imal eder. Müslüman bunu yapamaz mesela. Yani
baktığınız zaman
tahditlerin fazlası Müslümanlar için.
Mesela şimdi bir Müslüman alkol ticareti yapabiliyor, bakıyorsunuz. Yer açıyor, evet, üretiyor, satıyor.
Osmanlı'da yapamaz.
Yapamazdı
ama
değil mi?
Ama gayrimüslimler yapabilir. Evet. Veya cezalar mesela. Bir Müslüman içki içtiği zaman 80 sopa yer. Bir gayrimüslim içtiği zaman hiç cezası yok. Hatta daha ileriye gidelim. Bir Müslüman, evli bir adam, zina ederse ve bu zina herkesin bildiği bir yerde olur ve sabit olursa öldürülür bu zina eden. Ama gayrimüslimse öldürülmez. 100 sopa yer. Daha hafiftir gayrimüslimlerin bazı hususlarda cezası. Çünkü İslamiyet diyor ki siz Müslümansınız. İslam dini zinayı kesin şekilde yasaklıyor. Hele hele evliliğin bir hukuku var. Sen evlenmişsin. Nasıl hanımına ihanet eder de gider bir başkası zina
ederse. Erkeği öldürüyor.
Erkeği öldürüyor. Genelde... Evliyse kadın, kadını da öldürüyor.
Yani genelde hep böyle kadına yönelik olduğu düşünülüyor
ya. O da yanlıştır. Biz de böyle zannederler. Halbuki İslam hukukunda suç işleyen kadın erkek fark etmiyor. Sipahiymiş, köylüymüş fark etmiyor. Bu Kanuni Sultan Süleyman kanunnamesine var. Fakat Cumhuriyet'ten sonra zina biliyorsunuz kadın bir kere zina ederse cezalandırılıyor. Erkek eğer bir kadınla... Metres hayatı yaşarsa cezalandırılır.
Yani ona
geriye dönüş.
Evet, ona ev açarsa.
Evet, geri git. Daha ziyade imamlıkalı kadınlar cezalandırılıyordu yani. Erkekler bu işi saklıyorlardı. Yani düşünün, geriye doğru bizim ceza, Cumhuriyet Ceza Kanunu bir geriye gidişi. İleriye değil.
Hani kadın gidişi. Kadın açısından
kadın aleyhinde,
baktığınızda.
Evet, bunlar hiç kimse dile getirmiyor. Maalesef hakikat budur. Maslahat prensibi var. Nedir o? Çoğunluğun menfaatine gözetecek devlet başkanı. Buna nizam-ı alem derler. Nizam-ı alem dünya düzeni demek değil. Ekseriyetin menfaati. Bir iş yaparken ekseriyeti mesela şimdi yol dar, bir araba zor geçiyor ama artık orası sirk, yanındaki arsaları zorla satın alırsın satmak istemese bile. Evet bir adamın zararı var yani istemeden arazi ama çoğunluğun menfaati var.
Ya da çoğunluk evet diyor bir tanesi hayır diyor.
Evet.
Bu durumda uymak zorunda çoğunluğa.
Böyle bir mesela daha tipik bir misal vereyim. Tütün mübahtır. Ama tütün içenler umumiyete dikkatsiz oldukları için yangına sebebiyet veriyorlar. İstanbul gibi bir yerde düşünün Cibali yangınında 2000 ev yanmıştı. Binlerce kişi sokakta kalmıştı. Tütün içmeyi yasakladı. Evet tütün içmeyi yasaklayınca tütün imal edenler ve içenler zarar gördü ama ekseriyet...
Ama 2000 hanenin yandığı
evet,
bir...
Veya binlerceyi düşünün siz. Muhtemel yangını. İşte bu demokrasinin hani çoğunluğun dediği oluru karşılıyor İslamiyet'te. Çünkü onu devlet kendisi düşünüyor çoğunluğu. Çünkü demokraside bazen insanlar kendi menfaatini düşünemeyebilir. Orman köylülerine bir oylama yapsanız hepsi ormanı yıkalım buraya tarla yapalım derler mesela. Veya sahilleri binalarla dolduralım derler halka sorarsanız. Çoğunluk bunu ister mesela.
Çünkü otelim, otelim denize yakın olsun der.
Evet. Değil mi? Ama bu insanların aleyhinedir. Onun için demokraside bazen insanlar kendi lehine olanı düşünemez çoğunluk.
Ya da empati geliştiremez. Mesela biz bir orman orman tarımı yapan kişinin, ormanla ilgilenen kişinin ormancının ne beklediğini bilemeyiz. Bir
evet.
Çiftçinin ne beklediğini bilemeyiz.
Evet.
O da benim iş hayatıyla ilgili beklediğimi bilemez.
Evet.
Dolayısıyla bunun hepsini bilen ve hepsi adına karar verebilecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var.
Evet.
Ve onun da birileri tarafından yönetilmesine ihtiyacımız var.
Tabii bu. Hükümdar tek başına karar vermiyor. Bunu takdir ederken yanında bunun bir meclisi var. Divan-ı Humayun yılların tecrübesiyle yetişmiş insanlar. Aynı zamanda ulema var. Ulema hukuku iyi bilenler, dini iyi bilenler. Dolayısıyla sosyal hayatı en iyi bilenler onlardır. Çünkü halkın en çok temasta olduğu kimseler din adamlarıdır. Osmanlı'da din adamı aynı zamanda hukukçudur. Yani avukattır, hakimdir ve öğretmendir. Onun için halkı en iyi tanıyanlar bunlardır. Bunlar halkı iyi tanıdıkları için aynı zamanda devleti de yönlendirirler. Ama tabii bu klasik devir. Bütün dünya böyle. 19. asra gelindiğinde dünyada doğru dürüst işleyen bir tek demokrasi var. O da İngiltere'dir. Amerika'yı da sayalım. İkisi doğru dürüst bir demokrasi. Onun dışındaki ülkelerde ki Avrupa'da ikincisi Fransa'dır. Orada bile demokrasi aksak işler. Yani güdümlü bir demokrasi vardır.
Şimdi iyi midir kötü müdür tartışması aslında belki dakikalarımızı alır evet. Ama Türkiye'ye baktığımız evet. Zaman... Uygulamalarına baktığımız zaman özellikle örnek aldığımız hani var olan sistemi örnek aldığımız ülkelerin sistemiyle entegre etmeye çalışmışız. Ama ortaya çıkan maalesef pek de olması
evet,
gereken
olmamış.
Osmanlı'dan itibaren isterseniz hızla seçim
evet.
Tarihimize bir bakalım. Reklamdan sonra da Cumhuriyet tarihine
şimdi,
geçmek istiyorum.
Şimdi Osmanlı burada İngiltere'yi değil maalesef Fransa'ya örnek aldı. Çünkü Fransa'da bürokrat hakimiyeti vardı. İngiltere'de ise halk hakimiyeti daha güçlüydü. Aman halk başımıza bela olur dediler. Biz zaten memleketi idare ediyoruz. Biz akıllı adamlarız. Ali Paşalar, Reşit Paşalar.
Bir de Fransa'ya bir sempati galiba değil mi o dönemde?
Orada okumuşlar, orada kalmışlar. Hı-hı. Düşünün belediye kurdukları zaman bile Beyoğlu'nda biliyorsunuz ilk pilot tatbikat yapıldı. 6. belediye dediler. 6. daireyi belediye. Niye 6? Çünkü Reşit Paşa'nın, Ali Paşa'nın Fransa'da oturduğu mahalle de 6. mahalleydi. Yani 6. arrondisman. Onun adını düşün o kadar hayranlardı. Fransızca konuşurlardı. Fransa'ya hayranlılar. Neyse. 1840 senesinde ki bizde Tanzimat Fermanı'nın ertesi senedir. Osmanlı Devleti'nde mahalli meclisler kuruldu. Her eyalette, her sancakta ve her kazada. Bu meclisler çok enteresandır. Başında mülki idareci var. kadı var, ruhani liderler var, işte müftüydü, patrikti, haham varsa. Geri kalanı seçimle geliyor, halk seçim yapıyor. Ve daha enteresanı, bunun yarısı nüfusa bakılmaksızın gayrimüslim. Yani az da olsa gayrimüslimler, çok da olsa bu seçilmiş azaların yarısı gayrimüslim. Bu çok enteresan. Dünyada yok bu.
Evet, şimdi bunun sebebini söylememiz lazım aslında.
Osmanlı Devleti'nin nüfusun yarısı gayrimüslim bir kere. İkincisi, bu gayrimüslimler devamlı surette Avrupa tarafından himaye görüyorlar. Avrupa'ya karşı biz gayrimüslimleri bakın ezmiyoruz. Onları hayatımıza eşit şekilde soktuk imajını vermek için bu yapılmıştır. Ama bu enteresandır. Dünyanın hiçbir yerinde. Rusya'da tasavvur edilemez. Avusturya'da şöyle böyle, İngiltere'de şöyle böyle, Fransa'da yok. Ötekinin, yani çoğunluktan olmayan birinin diğeriyle eşit temsil edilmesi Osmanlı'ya mahsus bir keyfiyettir.
Şimdi şöyle hayal edelim.
Ve seçimle geliyor bunlar.
Bu ne demek kısmını bir hayal edelim. 10 kişi var diyelim. Evet. Beşi Müslüman, beşi gayrimüslim. Alacakları kararlarda ortak karar almak zorundalar. Orada yaşayan bir gayrimüslim bile olsa,
evet,
oradan çıkacak olan karardan etkilenecek aslında.
Aynen öyle. Tabii şöyle bir durum var. Gayrimüslimler de farklı farklı mezhepteler. Yani seçim oluyor. Belki iki Ermeni, iki Rum, bir Yahudi oluyor orada mesela.
Ama sonuçta gene ama Müslümanlara ittifak karşı yapabilirler.
Evet, çünkü Osmanlı Devleti Müslümanlar ve diğerleri. Millet ikiye ayrılıyor. İslam milleti ve gayrimüslim milleti. Yani millet bu şekilde ayrıldığı için ciddi bir baskı grubudur. Yani mecliste evet oranın mülki amiri falan da var ama yani halka rağmen mali idarelerde bir şey yapmak kolay değildir. Yani halkın istemediği bir şey yapamazsınız. Belki halkın istediğini yapamazsınız ama yani halkın istediğini yapmayabilirsiniz. Engellersiniz ama halkın istemediği bir şeyi de yapamazsınız. Çünkü ona karşı çıkacaklardır. Bu aksak da yürümüş olsa çok enteresan bir sistemdir. Mahalli demokrasi olarak girmiş bize demokrasi. Ve seçimler yapılıyor, çok enteresan. O zamana kadar halkın hiç alışmadığı bir şey. İki turlu seçim yapılıyor. Hı hı. Halktan belli yaşı geçmiş erkek, dinine bakılmaksızın. Ama ya mülk sahibi olacak ya vergi verecek devleti. Belli bir miktar vergi verecek.
Burada da yerleşik düzen istiyor değil mi?
Hatta mesela İstanbul belediye seçimlerinde 10 yıl orada oturma mecburiyeti arıyor. Emlak vergisi verecek veya işte serveti olacak orada, bir evi olacak mesela. Veya emlak vergisi ver. Bunu verenler ancak seçim. 25 yaşına geçecek veya 30 yaşına geçecek. Bunlar seçim yapıyorlar. İki turlu seçim. Bunlar biz namzetleri seçiyorlar. Onlar bu milletvekili seçim için söylüyorum. Milletvekilini seçecekler. Şimdi bu mahalli seçimler bizde bir milattır. Bizde öyle veya böyle her türlü aksaklığa rağmen demokrasinin iyi kötü işlemesinin en mühim sebebi bizde demokrasi 1876'ya değil, herkes ona bağlıyor, 1840'a tarihlenir ki bu az bir zaman değil, neredeyse 200 yıl. Avrupa'daki devletlerin çoğu da böyle bir demokrasi geleneği yok. Ama biz buna sahip çıkamamışız maalesef. Çeşitli sebeplerle, harpler, kesintiler, darbelerle sahip çıkamamışız ve anlatamamışız. Bu sebeple bizde demokrasinin ilerlemesi biraz ağır aksak olmuştur.
Ve tabii yani o dönemden itibaren coğrafyamızda yaşananları da göz önüne, evet, aldığımızda, yani Avrupa'da da bir savaş olduğunda demokrasinin çok iyi işlediğini söyleyemiyoruz.
Yani Araf'a kaldırılıyor. Evet. Yani Öfi idariyle bizde de mesela 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı demokrasinin rafa kaldırılmasına sebebiyet verdi. Askıya alındı çünkü demokrat meclis memleketi savaşa sürükledi. Ve bu savaş Türk-İslam tarihinin en büyük felaketlerinden birisidir. 93 Harbi diye bilinir. Padişah da bundan meclisi mesul tuttu ki haklı olduğu taraf var elbette ki. Yani meclis belki tek mesul değildi ama bu işlerin bu raddeye gelmesinde meclisin bir geleneği yoktu henüz. Ve her ağızdan bir ses çıkıyordu. Bu memleketi kaosa sürükledi. Padişahın da hiçbir salahiyeti yoktu o zaman. Vaziyet edemedi hadiselere. Ve memleket büyük bir felakete, evet, sürüklendi. Mesela bu da bizim demokrasimizin kesintisine sebebiyet verdi. Yani bu bir cihan harbi aynı şekilde kesintiye sebep verdi. Kesile kesile anane kopuyor.
Evet, sonrasında Cumhuriyet'le beraber başlayan bir gelenek var. Onu da reklamlardan sonra konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet tarihiyle beraber artık yeni geleneklerin oluşmaya başladığını, Türkiye için yeni kavramların, yeni bir alfabeyle birlikte belki işte okuma yazma oranlarının değişmeye başladığının konuşulduğunu görüyoruz. Seçimle ilgili de örnek aldığımız ülkeler var ve bu uygulama aslında belki de tam bize uymadığı için komik sonuçlar da ortaya çıkarmış.
Evet, zaten seçimlerin her yapılışında bir enteresan, mesela eskiden seçimler iki turluydu. Yani halk birinci seçmenleri seçer, onlar mebusları veya işte belediyeyi seçerdi.
Parlamenterler olur değil mi?
Bu 45'e kadar böyle oldu. Sonra mesela gerek Meşrutiyet devrinde gerek Cumhuriyet'in ilk devrinde seçimlerin yapılış tarzı da enteresandı. Meşrutiyet devrinde mesela iktidar, o zamanki İttihat ve Terakki iktidarı seçimi kaybetmemek için elinde sopalı fedailer bulundurdu sandık başında. Bunlara sopalı seçim derler.
Hangi dönemden bahsediyoruz?
1913 mesela. 1913 seçimleri böyle olmuş. Sopalı seçim derler buna. Bu fedailer duruyor, kime oy atacağını göreceğim diyor mesela. Göstermezse dövüyor adamı. Bunun çok vakalar var. Bunlar tarihe geçmiş hadiselerdir. Şimdi ama yine de iyi kötü 1908'den beri, Osmanlı Devleti yıkıldı 1922'ye kadar, bizim hem parlamento seçimleri hem belediye seçimleri olmuş. Şimdi Cumhuriyet'ten sonra biz bu mirası devralmışız. Yani Osmanlı'da milletvekili nasıl seçiliyorsa ve belediye reisi nasıl seçiliyorsa aynısını miras almış. Bu miras bize Fransa'dan gelmedir. Fakat Fransa'nın kendine mahsus bir hali var. Bir kere Fransa'da nüfus dağılım, demokrasi kültürü, insanların, bunlar hepsi farklı. Yani sosyal seviye, kültür farkı var. Bizde bu işler ciddi problemler doğuruyordu. Onun için manipülasyonu çok kolaydı. Şimdi Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında 1945'e kadar zaten biliyorsunuz tek parti olduğu için seçimlerin hiçbir manası yoktu. Oylar hiç sayılmadan SEKA'ya giderdi, kağıt fabrikasına giderdi. Dolayısıyla yani 1945'e kadar oyların sayılması, çalınması, geçersiz oy diye bir şey mevzu bahis
değildi.
Oranlar
nasıl açıklanıyor?
İlan ediliyor, o şey kazanmıştır.
Bir oran verilmiyor,
yani
itiraz.
Oran verilmiyor. Çünkü oran niçin verilsin ki? Karşıda aday yok.
Ama yani hiç ne bileyim.
Burdur'da seçim var. Diyelim ki Burdur'da üç tane milletvekili. Değil. Herkes gidiyor, o üç milletvekili adayının ismi olduğu pusulayı alıyor, sandığa atıyor.
Tamam şimdi.
Bunları saymanın bir manası yok.
Bunlar da seçim değil ama.
Bunlar da seçim değil ama adı seçim işte bu. Cumhuriyet devri seçimi bu. Atatürk devri seçimi bu. İsmet İnönü devri seçimi bu. Yani kadınlar seçme.
Adı başka bir şey olabilir. Biz size milletvekillerimizi anons ediyoruz olabilir.
Ama bir dakika. Peki halk diyelim ki atmadı rey. Bunun bir de bir şeyi yok. Çünkü sayılmıyor oylar.
Tamam ama o yüzden niye yapıyoruz?
Allah Allah. Bir dakika ya. Burada 50 bin seçmen var. 20 bini atmış oy demiyor hükümet.
O zaman niye seçim yapıyoruz?
İşte bu göstermeliktir. Yani o zaman bütün diktatörlüklerde Hafız Eliset de seçim yapardı. Beşşar da seçim yapıyor. %99,9 çıkıyor mesela. Geri kalanı geçersiz. Saddam da yapıyor. Hepsinde seçim var. Ama bunlar göstermelik seçimlerdir. Karşısında bir aday yoksa buna seçim denmez. Adı üstünde seçim.
Seçmek için.
İşte mesela kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi bu kadar komik bir şeydir. Erkeklerin seçme ve seçilme hakkının olmadığı bir düzende kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ne kadar komik. Bunun kutlanması ne kadar komiktir. Erkeklerde yok böyle bir hak. Kadınlara verilmiş. Öyle de, kadınlara da yok. Yani bu komediye yani, kadınlar da iştirak ediyor.
Yani beraber gidiyorlar.
Beraber gidiyorlar. Bu işin bir tarafı. Gelelim 45 seçimine. 45 seçimi, 46 seçimi çok enteresan bir seçim. Burada ilk defa başka bir parti var. Demokrat Parti var. Ve Milli Kalkınma Partisi var. Üç tane parti var. Sonra Millet Partisi işini çekecek 50 seçimlerinde. Ama bundan ikisi çoğunluk sistemi var. Bir yerde milletvekilinden bir oy fazla alan bütün milletvekilini çıkarıyor.
Ha, diğerlerinin aldığı oylar tamamen sıfırlanıyor.
Evet, sıfırdır. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Demokrat Parti hiç kazanmasın diye getirmişti. Çünkü herkes kendisine verecek. Demokrat Parti hiç oy alamayacak. Halbuki tam tersine oldu. Demokrat Parti'nin kazandığı illeri sayayım. İzmir, Edirne, Kırklareli, Muğla, Aydın, Antalya, bütün sahiller. Peki CHP'nin kazandığı illeri sayayım. Diyarbakır, Erzurum, Kars, Erzincan, Hakkari, Malatya. Çok enteresandır 46 seçimleri. Haritayı koysun baksın millet. Bütün Doğu Anadolu, yani bugün sağ partilerin kalesi olan bütün şehirler İç Anadolu'ya doğru hep CHP'nindir. Geri kalanlar hep Demokrat Parti'dir. Bu çok enteresan. Bu seçimlerde.
Peki Türkiye'nin asıl demografisi bu mudur
değil,
seçimde?
Değil. Değil. Çünkü çoğunluk sisteminden kaynaklanıyor ama doğudaki halk tabii ki CHP'li değil ama orada mütegallibeler, yani yerli ileri gelenler CHP'nin adamı olduğu için onların baskısıyla oy kullanılıyor. Ama diğerlerinde öyle bir şey olmadığı için halk arayış istiyor, liberallik istiyor, serbestlik istiyor insanlar.
Bu gelen dünyada da akım bu.
Bütün dünyada böyle. Evet. Şimdi bu seçimlerin en mühimiyeti de açık oy gizli tasniftir.
Evet, onu biraz konuşmamız lazım.
Açık oy şu, oy atarken göstereceksiniz, o da jandarma var. Demokrat Parti oy attırtmıyor size.
Şimdi şöyle hayal edelim, oy kullanıyoruz. Biz şimdi kapalı bir yere giriyoruz.
Kapalı bir yere girmiyorsunuz.
biz açık. Şu andakinden bahsediyoruz. Evet. Kapalı bir yere giriyoruz. Elimizde mührümüz var. Elimizde kağıtlarımız var. Pusulalarımız.
Kimse bizi görmüyor.
Kimse bizi görmüyor. Biz de kimseyi görmüyoruz. Basıyoruz, katlıyoruz, çıkıyoruz. Sandığa atıyoruz. Evet. Bu gizli oy.
Gizli oy.
Ama uygulanan sistem tam tersi. Evet.
Sandığın başına gidiyorsunuz. Sandıktakiler size sadece o zaman için CHP'nin oy pusulasını veriyor. Siz Demokrat Parti'nin isterseniz yok diyor, kalmadı diyor. Ha, üstelerseniz,
taze bitti.
Üstelerseniz sizin ifadenizi alıyorlar. Böyle dayaklar olmuş, yaralamalar
sandık
olmuş.
Sandık başında dayak yiyenlerin
çok.
Hikayeleri
anlatılıyor. Ben yiyenleri tanıdım. Yani sandık başında kavga çıkaran, yiyen, bıçaklanmalar falan. Ha, bazı yerlerde gücü yetenler Demokrat Parti'nin bastırdılar, getirdiler, kullandılar. Ama çoğun yerde olmadı ve bu seçimlerde CHP galip çıktı. Ama Demokrat Parti kazandı bazı yerlerde. Hı-hı. Ondan sonra artık CHP'de baktı ki bu çok ayıp. Yani hayatımın dediği en büyük lekeli günüdür dedi. İnönü bile bundan rahatsız oldu ve kaldırıldı. 1950'de gizli oy açık tasdife geçildi. 1950'den beri bizde seçimler böyledir. Ama usulleri farklı olabilir. Ama seçimler böyledir. Tek derecelidir. Yani halkın hepsi milletvekillerini seçiyor. Hatta bir ara tercih sistemi getirdiler. Yani halka da şey verelim. Bu milletvekillerinden birini çiz, mesela 10 milletvekili seçilecekse 12 tane koyuyor. 2 tanesiniz çizin siz diyor.
Yani aslında partilerin yaptığı elemeyi vatandaşa yaptırıyor.
Böyle şeyler oldu. Bu değişik sistemler. Önce çoğunluk sistemi vardı. Sonra nispi temsil getirildi. Dediler ki herkesin oyunu kullanalım. Buranın bir milletvekili seçmek için şu kadar oya ihtiyacı var. Bölelim falan.
Bu potansiyeli böyle dağıtalım pastayı.
Şimdi gelelim belediye seçimlerine. Belediye seçimleri daha enteresan. Ta Osmanlı'dan beri. Halk belediye meclisini seçiyor. Belediye meclisi belediye reisini seçiyor. Bu tabii biraz daha manipülasyonlara açık. Yani 7 kişilik, 12 kişilik, 15 kişilik meclisi siz ayarlarsanız yarısını bir şekilde reis olabiliyorsunuz.
Yani şimdi biz o sandığa gittiğimizde nasıl meclis üyelerini de seçiyoruz.
Evet. Ama siz onu seçiyorsunuz. Sonra onlar aralarından belediye reisini seçiyorlar. Bu böyleydi. 1960'a kadar bu böyleydi. Şimdi bu oy sayımları her zaman problem olmuştur. Bunun için bir sistem getirildi. Sandıklarda her partinin veya adayın temsilcisi bulunuyor.
Müşahitler.
Böylece müşahit. Böylece sahtekarlıklara falan mani oluyor. Tabii oy vermek de gene bir iş. Yani oyu öyle vereceksiniz ki tereddüde mahal kalmayacak. İşte yan basmayacaksın, çok basmayacaksın falan. Bunlar tabii bizim halkımızın veya insanların hasıl etmesi kolay değil. Bu sebeple geçersiz oy çok olur. Geçersiz oyların bir kısmı protesto oylarıdır. Bakın ben hiçbirinizi istemiyorum. Ama bunu yapmak için gitmemek de var. Ama gitmek mecburiydi bizde bir ara biliyorsunuz 80 ihtilalinden sonra. Büyük ölçüde insanların bilgisizliği, dikkatsizliği sebebiyle bu geçersiz oylar var. Tabii kaide de şudur. Şablona uymayan reyler geçersiz sayılır. Bu da tabii başka bir şaibeyi meydana getiriyor. Eğer geçersiz oyların sayısı fazlaysa bu sefer kazanamayan diyor ki haklı olarak. Hayır yani doğru demiyorum belki öyle değil ama haklı olarak. Demek ki diyor bir numara yaptılar diyor. Yani
geçersiz bu kadar saydılar oylarımı.
Evet diyor. Benim oylarımı geçersiz saydılar. Bu bir problem. Maalesef bunda da ciddi bir kriter yok. Mesela rey verdiniz. Rey o yuvarlağın içine denk gelecek. Hafif kenarı denk gelmişse mesela bazı sandıklarda bu geçersiz sayılıyor. Ama belli adamın nereye verdiği belli. Evet. Ama bazıları yani geçerli.
Ayrılan, o zaman ayrılan yerleri belki biraz daha genişleterek.
Bu problemi çözmek lazım. Evet. Evet bu böyle.
Çünkü kapalı yani bastığınız yani oy verdiğiniz şeyde nereye denk geldiğini göremiyorsunuz.
Veya şöyle oluyor. Altında üstünde. Mürekkebin çabuk kuruması lazım. Mürekkep tabii katlarken bulaşıyor. Şimdi bu problemler uzun zamandır yaşıyoruz. Osmanlılar zamanında mektupla oy verme verdi. Gidemeyenler, hastalar, yaşlılar bir müşahit gidiyor. Oyunu zarfa koyup mühürlüyor. Hı hı. O müşahit vasıtasıyla ulaştırıyor şeye. Ama tabii bunun başına her şey gelebilir. Ama yani resmi vazifeliler var işin içine falan. Bu bizde yok. Hatta şimdi şöyle söyleniyor. Nedir bu yani milleti toplayıp da sandıklarda memleketi iki gün meşgul etmenin ne manası var? Yani herkesin bir vatandaşlık numarası var. İnternetten girsin insanlar, rey versin diyorlar. Nasıl bütün işleri
dünyada yapılan
nasıl bütün işlerimizi artık internetten yapıyorsak her şeyimizi, ama tabii Türkiye'nin kültür seviyesi ve halkın yapısı, yani bir yaşlı insanın ya bir köylünün bunu yapması, bak şimdi köylüler bile bunu kullanıyorlar da zor. Onun için henüz belki Türkiye buna hazır değil ama en azından buna doğru bir geçiş olması lazım. Şimdi Avrupa'da da bu ihtilaflar oluyor. Oy nispetleri birbirine yakınsa.
Şimdi onu konuşalım. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız problem oylar birbirine, yani alınan oylar birbirine çok yakın. 25 bin oydan bahsediliyor.
Büyük bir şehirde bu az bir rakam.
8 milyondan fazla seçmenin olduğu bir şehirde 25 bin oyun kimin kazandığını, kimin galip geldiğini belirlemesi açısından bakıldığında vicdanları rahatlatmıyor. Evet,
bazı
bu
yerlerde
kesin.
Bir oy, iki oy, üç oy, beş oy, sekiz oy var. Mesela bu da diyeceksiniz küçük yer ama o bile bir şaibe meydana getiriyor. Belki değil ama bir şaibe meydana getiriyor.
Pek çok yerde yeniden sayıldı.
Evet. Karizmatik iki liderin olduğu yerde bu çok yaşanıyor. Yani liderin biri güçlüyse, diğerleri değilse tamam problem olmuyor. Zaten ezici olarak alıyor. Oylar bölünüyor. Ama bazı yerlerde iki oyun namzedi, iki namzedin reyleri birbirine çok çok yakın.
Peki ne yapmak lazım şu anda? Dünyada ne yapılıyor bununla
şimdi,
ilgili?
Şimdi bu gibi seçimlerde normal olan bir oyda fazla olsa onun seçimi kazandığını kabul etmek. Ama tabii hadiseler öyle olmuyor. İşte çok sayıda mesela geçersiz oyun bulunması veya sandıklarda bazı hadiselerin cereyan etmesi, bazı şaibelerin ortaya çıkması bu sefer seçimlere gölge düşürüyor. Kaybeden namzet de gayet tabii olarak itiraz ediyor. Bir itiraz hakkı vardır. Bizde Yüksek Seçim Kurulu baştan beri faaliyet gösteriyor ama şeysi zayıftır. Bir gelenek teşekkül ettirmekte maalesef zayıf kalmıştır. Bizde seçimler neredeyse 200 seneye kadar uzanıyor ama yine bile bir seçim geleneği oluşmamıştır. Yani nerede nasıl davranılır biz bilmiyoruz. Seçim kanunları muğlaktır ve sık sık değişiyor. Bu da bir gelenek oluşturmaktan uzak. Şimdi burada tabii ki karşı tarafa bir itiraz hakkı düşüyor gayet tabii olarak. Peki itirazı kim tetkik edecek seçim kurulu? Nasıl, neye dayanarak yapacak? İşte burada en çok kullanılan argüman geçersiz oyların tekrar sayılması. Veya bütün oyların tekrar sayılması. Çünkü bazen şaibe o kadar büyük olur ki. Hı hı. Mesela nedir bu? Sandık çalınması, oy pusulalarının yakılması, saklanması.
Ya da bir yerlerde oy çuvallarının bulunması.
Atılmış oy çuvalları. Bunlar seçimin bütününe gölge düşürür ve seçimler, oylar yeniden sayılır. Eğer bu mümkün değilse seçim tekrarlanır.
Peki
bütün dünyada bu
örnekleri var mı bildiğimiz aklınıza gelen?
Hatırlamıyorum ama bizim memleketimizde oldu bu.
Tekrar.
Seçimler tekrarlandı evet. Belediye seçimleri tekrarlandı. Hatta milletvekili seçimleri tekrarlandı. O vilayette. Milletvekili seçimlerini tekrar yakın zamanda da ben oldu ama çok olduğu için olarak misal müşahhas somut misal veremem ama bizde yaşandı. Seçimin tekrarlandığı. Oy sayımı yapılıyor. Şimdi burada ne yapılabilir? Peki böyle hadiselerin olmaması için mesela Amerika'da şöyle bir sistem var. Zannediyorum bunun benzeri sistemler Avrupa'da da var. Çünkü bu bir problem bütün dünyada oluyor. Çünkü Amerika'da iki partili sistem var. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler. Aynı şey İngiltere'de de var. Böylece Avrupa'da şimdi böyle olmadı. Demokrasi parçalandı bilhassa Almanya'da ama eskiden sağcılar ve solcular olmak üzere iki güçlü namzet olurdu her zaman ve oy nispetleri birbirine çok yakın olurdu. Ve bu problemler her zaman yaşanırdı orada. Onun için getirilen çare şudur. İki namzet arasındaki oy farkı %1'den az ise oyların tamamı tekrar sayılıyor. Bu bir yoldur. Yani hiç şey aranmıyor. İtiraz aranmıyor.
Hı hı.
Nitekim
aradaki
Amerika'da,
makasın açık olması isteniyor.
Nitekim Amerika'da Trump'la Clinton, daha önce Bush'la neydi adamın adı? Demokratların adayı, meşhur bir adam, unuttum şimdi ismini. Onun arasında böyle bir problem oldu. Ve Florida'da mesela oylar %1'den az olduğu için tekrar sayıldı. Ve tabii bu prosedür uzun olduğu için zaman geçti ve acaba neler dönüyor dendi. Ki bence de bir şeyler döndü muhtemelen yani. Oyların
şimdi
tekrar sayılması da
aslında haksız bile olsa.
Evet.
Yani ama bu insanın aklına geliyor. İnsanız sonuçta.
Evet.
Süreç uzadıkça
tabii.
Maalesef.
Tabii bizde de oldu nitekim. Orada da oldu. Günler geçti. Sonunda Bush kazandı, George Bush. Bunda da Trump kazandı ama yine de Amerikan seçimlerinde bir şaibe oldu. Neden uzadı bu kadar? Tamam, oylar birbirine yakındı, yeniden sayıldı ama neden böyle uzadı bu problem? Ve nihayet seçimin yenilenmesi. Yani baktınız ki bundan da şaibeler ortadan kalkmıyor. Hadiseler o kadar büyük ki insanların iradeleri ciddi manada halel görmüşse o zaman orada seçimler yenileniyor. Bunun da şöyle bir dezavantajı var.
Yüksek Seçim Kurulu mu?
Yüksek Seçim Kurulu abi. Yani bunda da şöyle bir problem var. Şimdi bütün Türkiye memlekette seçimler yapılmış. Temayüller belli olmuş. Ondan sonra siz bir yerde tekrar seçim yaparsanız bu seçim ne kadar önceki seçimin sürprizine uygun. Yani insanların fikri bir kere değişmiş oluyor. Yani normalde vermeyeceği adama şimdi seçimler oldu orada kazandım. Demek ki bunlar yani biraz demokratik iradeyi yansıtmaktan uzak oluyor yenilenen seçimler. Ama başka çare yok.
Şimdi tabii diğer oranlar belli olduğu için belki.
Evet.
Öyle değerlendirildiğinde.
Ha,
ama
ben bunları verecektim
ama. Oy kullanmayanları
ama
da sandığa tabii getirmek anlamında faydalı. Çünkü mesela İstanbul için bu seçimde bakalım 2 milyon seçmen hemen hemen sandığa gitmemiş. Belki onları harekete geçirmek
ama
açısından.
Ama bu çok zor. Şöyle ki Şimdi memleketler, cemiyetler sosyal ve ekonomik olarak inkişaf ettikçe, geliştikçe depolitizasyon artıyor. İnsanlar politikadan uzaklaşıyorlar. Bu Avrupa'da mesela böyle. Avrupa'da %50'den fazla seçim ben hiç duymadım. Yani halkın %50'sinden fazlasını seçime gittiğini hiç duymadım. Avrupa'da zaten seçimler bilinmez. Belli günde olmaz o. Yani işten çıkar gider reyinizi verirsiniz. Birkaç gün sürer reyler. Şu gün tatil, pazar günü seçim var. Herkes sandığa gidiyor. Böyle bir şey yok şimdi. Benim bildiğim kadarıyla. Belli yerlerde var ama çoğunda yok. İnsanlar birkaç gün boyu hatta bir hafta boyu rey veriyor. Ve bu kadar bizdeki kadar da seçimler orada ciddiye alınmaz. Mesela Almanya'da o kadar çok seçim olur ki. Çünkü Almanya'da eyaletler var. Bir de federal devlet var. Her birinin ayrı seçimleri var. İki tane genel seçim var. Belediye seçimleri ona göre. Onun için çok seçim olur. Ama seçimler adi bir şeydir. Günlük yani o gün fatura yatırma gibi bir iştir. İnsan işten çıkar, o reyini verir, eve gider.
Şimdi zaten artık belki de insanlar kendi şifreleriyle girip dediğiniz belki. Gibi devlet bizdeki sistem evet. Onun üzerinden oy kullanmaya
ama buna rağmen, gidiyor. Buna rağmen Avrupa'da ve Amerika'da yani %50 bazı yerlerde %30, %32, %29 böyle oy nispeti vardır.
Ha, diğerleri çok adil olduğunu düşünmüyorum değil, ben şahsen.
Tabii, değil ama şöyle düşünülüyor yani prensip şu. Diğerleri demek ki bir fikir sahibi değiller. Ve bu hususta,
onlar için sonucu
bu hususta
ne oluyor,
kabullen, her şeyi kabulleniyorlar. Binaenaleyh onlar şunu demek istiyorlar. Bu seçimde ne çıkarsa bizim kabulümüz. Bu demokratik olarak böyle izah ediliyor. Ama yine de demokrasinin çok işler olmadığı. Çünkü katılım ne kadar yüksekse demokrasinin şeysi o kadar fazla oluyor. Fakat Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da seçime katılanla katılmayanın fikri çok farklı değildir. Onun için mesela şimdi kadınlar
modelleme yapmış gibi düşünüyorlar
mesela
kendilerini.
Kadınlar seçime katılmasa, sadece erkekler rey verse veya tersi olsa, erkekler rey vermese, kadınlar verse seçim neticede değişmez. Çünkü bizde politik görüşler ailevidir. Yani %1 belki değişir. Yani kadınlar erkekler gibi, erkekler kadınlar gibi düşünürler. O çok ekstrem örnekler vardır. Hani kocasıyla aynı düşünmeyen, arada böyle kavga eden kadın erkek
ya da tek
tiplemesi.
Farklılığını sandıkta ortaya koyan. O ama, öyle dedi ama.
Ama umumiyetle öyle değildir. Değildir. Onun için yani çok da mühim bir şey değil bu. Gitmeyenler ama eğer bu gitmeyenler bizde olduğu gibi ve bizim gibi demokrasisi inkişaf etmekte, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi bir protestodan kaynaklanıyorsa bu protesto iki türlü olur.
Ben bu 2 milyonun protesto ettiğini düşünmüyorum açıkçası.
Çoğu protesto ediyor. Şöyle ben diyor rey verecek yer bulamıyorum diyor. Ha diyeceksiniz ki ne yapalım yani şey bu.
İttifaklar belki oy vermeye engel oldu. Evet. Yani gerçekten kendi partinizin
bir kısmı
oyunu veremediniz.
Bir kısmı da ben bu partiye rey verecektim. Fakat benim fikirlerine katılmadığım bir partiye ittifak ettiği için vermiyorum diyen küskünler de vardır. Veya partilerin icraatlarını beğenmeyip de gitmeyenler vardı. Yani küskünler her zaman vardır. Bir protesto şeysidir bu. Rey vermemek bütün dünyada da böyledir. Ama işte demokrasi biraz daha işler hale getirerek o küskünleri de sandığın başına getirmek icap ediyor. Ve seçimlerin nasıl yapılabilir başka? Yani bunun çaresi yok. Dediğim gibi yani en güzeli belki e-şifreyle girmek ama onda da başka problemler. Girdik, giremedik. Kızım gel şunu aç bir rey vereceğim
yakında
falan.
Yakında taklit edilemeyecek ne var? İşte retinamız mı var? Sesimiz mi var? Parmak izimiz mi var?
Ama kaç kişi taklit edebilir?
İşte belki artık ona doğru gideceğiz. Gidecek. Çünkü dünya aslında her şeyle iş yerine girerken de öyleyiz.
Evet.
Bilgisayarımızı açarken de öyleyiz. Cep telefonumuzdan tabii. Bankamıza girerken de öyleyiz.
Cep telefonu açarken bile öylesiniz.
Öyleyiz.
Şifre koyuyorsunuz.
Yüzünüzü tanıyor. Evet. İşte göz kırpıyorsunuz. Size
evet. Ve de demokrasi diyor. Ve de demokrasi idealize edilen yani insanların bulduğu en iyi sistem. Pek çok aksaklıkları ve deformasyonları olmakla beraber ki nitekim Yunan filozofları buna çok dikkat çekmişler ve hakikaten demokrasi yani faydası kadar da zararı olan bir sistem. Ama neticede insanların en iyi bulduğu, üzerinde ittifak ettiği bir rejim. Bunu artık kabullenmek lazım. Beğenin beğenmeyin. Ve insanlık devamlı müsbet manada inkişaf ediyor bu cihetle. O zaman demokrasi demek hayat tarzı olacak her yerde. Vazgeçemediğiniz bir hayat tarzı olacak. O halde demokrasinin azami şekilde hayata geçirilmesi için lazım gelen bütün tedbirlerin alınması lazım. Demokrasiye şaibe düşürmeden, seçimleri şaibe düşürmeden hem seçenleri şimdiki tabirle bilinçlendirerek yani onları bu hususta hem de seçime girenleri çünkü aynı şekilde seçime girenlerin de bir şey kültürü yok. Mesela ben namzetlerin bazı hareketlerini seçimden sonraki konuşmalarını veya seçim esnasındaki bazı tavrına bakarak ne kadar acemice diyorum. Yani adamın hiçbir demokrasi kültürü yok, hiçbir politika kültürü yok. Haksız değil. Şey adam haksız değil öyle görmüş ama neticede bunun da zamanla kazanılması lazım. Bu sene bir İngiltere'de göremezsiniz. Yani böyle bir seçim. Mesela Avrupa'da bir de şu vardır bizde olmayan. Avrupalılar iki şey hakkında konuşmayı hiç sevmezler. Biri dini meseleler. Müspet veya menfi konuşmaz. Mesela lanse etmez. Karşıdaki bir de seçimler. Yani bir insana her şeyini sorun. ne renk affedersiniz iç çamaşırı giydiğiniz sorun söyler. Gayet rahat Avrupalı bunda. Ama nereye yereyi verdiğiniz diye sorarsanız adam afallar, şaşırır. Nasıl bir soruyla karşı karşıya kaldı? Mesela bu da bir demokrasi kültürünün bir kültür. İfadesi.
Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere. Sabahlar.